Doppelzocker.
Her şeyi mevsimde. Günde bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hoş Sohbet Sokağı'na hoş geldiniz. Didem Güner'i Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca Tuhafiye Dükkanı'nda. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Ve bizi Instagram'da da Hoş Sohbet Sokağı adresinden bulmanız elbette mümkün. Mesajla yollayabilirsiniz. Ve eğer dinlemek istiyorsanız www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden canlı yayını dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle mobil uygulaması eğer telefonunuzda varsa veya kablolu TV'de, kablo TV'de radyo seçenekleri arasında TSR Türkçe'de bulabilirsiniz. Dijitürk platformundaysanız da 423 bizim adresimiz. Evet, Hoş Sohbet Sokağı'na hoş geldiniz diyoruz. Çok güzel bir şarkıyla Teoman seslendiriyor. Gönül Çelen.
Artık gönül çelen.
dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Hoş Sohbet Sokağı'ndaki yürüyüşümüze bugün Tuhafiye'de biraz oturacağız, dinleneceğiz, sohbet edeceğiz sizinle birlikte. Siz tutun elimi, yürüyeceğiz sokak boyunca bütün hafta. Evet, moda. Moda sanatı yalnızca canlı formlarda ve sosyal ilişki içinde gerçekleştirme girişimidir. İngiliz düşünür Francis Bacon yüzyıllar önce modayı bu şekilde tanımlamış. Bir kez daha söyleyeyim. Moda sanatı yalnızca canlı formlarda ve sosyal ilişki içinde gerçekleştirme girişimidir. Giyinmek temel bir ihtiyaçken acaba ne zaman başka anlamlara büründü? Bunun arayışına çıkacağız biz bugün. Profesör Doktor Fatma Koç bizimle birlikte Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Fatma Hocam.
Teşekkür ederim, hoş buldum.
Ve aynı zamanda Elif Berna Kutluat'a, tuhafiye sahibimiz, araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı bizimle birlikte. Yine moda ile ilgili ama bu sefer farklı açılardan modayı değerlendireceğimiz bir sohbetimiz olacak. Elif Berna Kutluat. Atali. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, moda, giyim, acaba giyinme içgüdüsü, giyinme eylemi ne zaman başladı? Herhalde bu sohbetimizin başı olmalı.
Başlangıcı olacak, evet. Tabii ki bilindiği gibi giyinme içgüdüsü insanın varoluşuyla birlikte başlayan bir olgu. Çünkü sadece dünya üzerindeki bütün varlıkların içerisinde sadece insan giyinir. İnsanın dışında hiçbir varlık giyinmeye ihtiyaç duymaz. Bu nedenle işte insanoğlunun ilk dünya üzerindeki varlığını sürdürmesiyle birlikte başlayan serüveni işte öncelikle çevresindeki bulmuş olduğu bazı bedenini kaplatma ihtiyacı, daha sonra işte utanma, inanç sistemleri ortaya çıktığından sonra da işte inancı ve bilinci doğrultusu kapsamında farklı şekillere bürünerek vücudunu koruma ihtiyacı. Öncelikle koruma, daha sonra da bunu giyinmeye çevirmiş. Tabii ki süslenme ihtiyacının öne çıkmasıyla birlikte de moda dediğimiz olay gündeme gelmiş. Tabii ki modaya baktığımızda tabii giyinmenin çok çok öncelerde başladığı ama modanın çok daha yakın bir tarihte biçimlendiğini biliyoruz. Gerçi yani modanın başlangıç tarihi olarak bazı tarihçiler 1789 Fransız İhtilali'ni baz alıyorlar, gösteriyorlar. Çünkü sebeplerinden bir tane, en önemli sebep, insanın eşitlik ve özgürlük kavramının ortaya çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Yani insan eşit ve özgürse modayı takip edebilir ve moda olan ürünleri satın alabilir. Çünkü ondan önceki dönemlerde hep devletler var ama devletlerin içerisinde giysilerle ilgili hangi toplum olursa olsun hep yasaklar var. Yani şu sınıfsal farklılıklar var ve o sınıfsal farklılıkların içerisinde şunu giyersin, bunu giyemezsin. Mesela yani örnek verecek olursak, Osmanlı toplumunda gayrimüslimlerin giysileriyle Müslümanların giysileri arasında bile farklılıklar oluşmuş. Yani çünkü toplumun bireylerinin ya da toplum içerisindeki bazı inanca yönelik ya da toplumsal ya da sınıf farklılıklarını giysilerle oluşturmuşlar. Bazı bölgelerde ya da uluslarda işte bu renklerle oluşturulmuş. Bazı uluslarda giysilerin biçimleriyle oluşturulmuş. Bazı toplumlarda başlıklarla oluşturulmuş. O yüzden giyinmenin eşitlik ve özgürlük kavramı ile birlikte Fransız İhtilali temel alınıyor ama tabii ki Fransız İhtilali'nin eşitlik
giyinme özgürlük değil, moda için.
Moda için, tamam. Tabii. Hani burada bugün moda ve kültür konuştuğumuz için modanın oluşumundaki tabii ki eşitlik ve özgürlük kavramı da yeterli olmuyor. Bunun bir de çok büyük toplumlara yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu yaygınlaştırılma işinin de tabii ki iletişim araçlarının devreye girmesiyle oluşması gerekiyor. Başka tarihçiler de Endüstri Devrimi'ni esas alıp 1900 yılını milat olarak, yani modanın tarihinin En eski işte moda burada başlamıştır diyebileceğimiz bir tarih olarak teknolojinin işte endüstrinin endüstri araçlarının işte basılı yayın araçlarının radyonun televizyonun ortaya çıkmasıyla birlikte ki o serüven içerisinde çünkü modanın moda toplumsal bir olaydır
ama
toplumu ilgilendirir ama böyle küçük bir mesela Türkiye gibi, Japonya gibi, Çin gibi böyle tek bir toplum değil, toplumları ilgilendiren bir olgudur. Yani modanın moda olarak kabul edilebilmesi için çok büyük topluluklara ve hitap etmesi gerekir ve kullanılması gerekir. Yani
ben de diyecektim ki
o nedenle iletişim araçları çok önemli.
O iletişim araçları bu kadar hızlı kullanılır durumda değilken acaba toplumlar kendi modalarını yaratıyorlar ve o daha dar bir çevrede yine moda kavramı var mıydı?
Var. Şöyle, dünya üzerinde net olarak verebileceğimiz iki tane büyük kültür topluluğu var. Birisi Doğu toplumu, birisi Batı toplumu. Doğu toplumlarında genellikle parçalanmış bir giyinme özellikleri mevcut ve her ülkenin kendine ait bir giyinme özelliği var. Yani kendi kültürünü kendisi geliştirmiş.
Tamam.
Mesela bunlar Çin kültürü olabilir, Japon kültürü olabilir, Kore olabilir, işte Osmanlı dönemi olabilir, işte Arap ülkeleri olabilir, yani İran olabilir, yani bu Doğu toplumların hepsinde ama hepsinin giyinme özellikleri var.
Evet.
Ama hepsi birbirinden farklı. Hiçbirisi birbirine benzemiyor.
Şimdi ben de Elif Berna Kutlaratay'a onu söyleyecektim. Yani gözünüzde canlandırabildiniz mi? İşte her hocanızın bahsettiği her ülkenin gerçekten bize direkt olarak çağrıştırdığı bir görsel var.
Evet.
Değil mi ya?
Evet.
Osmanlı da olabilir, Çin de olabilir, Kore de olabilir dediniz. Evet. İran da olabilir İran'da bu. Olabilir.
Yani hepsinin farklı.
Hepsinin farklı.
Aslında belki modernite şunu getiriyor. Şu anda farklı değiliz ya.
İşte ona da geleceğim.
Ama sizin bahsettiğiniz dönemde her kültürün özgün kıyafetleri var.
Evet.
Ve biz mesela bir Çinli dediğimiz zaman gözümüzde canlanan bir resim var.
Evet.
Kendimiz için
ya
yani
Japon
kendi toplumumuz için de var.
Tabii.
Ama hani Doğu ile Batı belki ben Doğu'ya daha yakın düşündüğüm için.
Ama Batı'da mesela ben size şey desem Alman'la İngiliz arasındaki farkı
yok.
Söyleyebilir misiniz? Ya da Fransa arasında.
İşte
o yüzden de ikinci devasa büyük kültür topluluğu Batı kültürü.
Yani Batı modası.
Dünya üzerinde Batı kültürü ve Doğu kültürü. İki tane devasa kültür. Tabii bunların içinde başka kültürler de var ama mesela Afrika kültürü, işte Güney Amerika kültürü gibi falan ama iki tane çok büyük ve dünya üzerindeki bütün o giyinme şekillerini ve biçimlerini etkileyen iki devasa kültür. Doğu kültüründe giysiler genellikle kumaşların biçimine göre şekil almış. Yani beden orada söz konusu değil. Bedenin üzeri korunmak amacıyla yapılmış. Tabii süslenmiş, aksesuarlar takılmış, böyle çok farklılıklar oluşturulmuş ama birbirine benzer özellikler mevcut. Hem kesim biçimlerinde kıyafetlerin hem de kullanım şekillerinde farklılıklar. Yani aynı iki köyde yani köyün içerisinde iki tane farklı topluluk var ama giysileri birbirinden farklı. Mesela diyor ki İnegöl'de diyelim ki bir köy orada biliyorsunuz çok şey almış göç almış. Muhacirlerle manavlar vardı ve bunların aralarında çekişmezlik de vardır. İşte o diyor muhacir şalvarı, ben diyor manav şalvarı. Şalvarlarının biçimlerini bile birbirinden ayırmışlar. Batı kültüründe ise beden önemli. Bedenin formu önemli. O yüzden de bütün giyinme serüveni şeyle gelişmiş. Bedenin biçimlenmesi üzerine gelişmiş. Özellikle kadının bedeninin biçimlenmesiyle gelişmiş. Özellikle 14. yüzyıldan sonra kadının bedenini biçime sokma. İşte belinin daha ince görülmesi, göğüslerinin daha büyük görülmesi, göğüs dekolteleri, iç kabartma araçlarının çeşitlenmesi, kabartıların artırılması, işte tam krinolinler, işte yarım krinolinler, arkası işte kabarık önü düz olan krinolinler böyle çok yani yüzyıllarca bu şey sıkıntı yani kadınların bedeninin forma sokulması korseler özellikle inanılmaz boyutlara gelmiş ve bazen ölümlere bile neden olmuş bu şeyler yani bedenin ne kadar ince olursa o kadar şey olacak. Yani çok doktorların daha doğrusu o dönemlerde. Çünkü iç organlarının yeri değişmeye başlamış. Yani mesela midenin yeri daha yukarı ya daha aşağı. Evet, değil mi? Tabii sürekli olarak kullanılması.
Fatma Hocam, sanki siz bahsederken dediniz ya kadının bedeni burada. Tabii. Yani beden konusunda da bir moda var değil mi? İhberna Kutlat'ı bana öyle geliyor. Yani bir dönem diye... mesela daha dolgun hatları olan kadınlar. Tabii. Ama bir dönem incelik moda. Evet. Böyle bir kriter de var. Tabii.
Mesela erkekler de korse kullanmışlar. Mesela 15. yüzyılda son derece kadınların vücuduna benzeme... 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında özellikle Fransa'da erkeklerin de korse kullandığı, erkek korseleri de var. Yani hani bu şekilde. Yani beden üzerinde çok manipülasyon yapılmış Batı modasında. O nedenle tabii giysi, giyilme işi iki tane şey, Batı ve Doğu toplumları ve Doğu ve Batı giysileri olarak farklılaşmış. Ama şeyde Batı toplumlarında tabii tek tiplilik var. Ama tabii ki yine de çok küçük farklılıklarla da olsa işte Fransız giysileri, Alman giysileri, İngiliz giysileri, tabii bunlar çok küçük nüanslar ama birbirine benzer nitelikte olan şeyler. Ama şunu söyleyebiliriz. Batı'da da paylaşım oluşmuş. Mesela aksesuarlar İtalya'dan, genellikle İtalyan ayakkabıları, İtalyan çantaları deriz ya. Kadın modası Fransa'dan, erkek modası ile ilgili olan bütün gelişmeler de İngilizlerden ortaya çıkmıştır. İngiliz tarzıdır. Yani şu anda erkeklerimizin giymiş olduğu, kullanmış olduğu işte takım elbise, smokinler, takım elbiseler, işte kravatlar hep İngiliz tarzından ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu şekilde de bir uygulama. Aslında paylaşmışlar. Aslında bir birlik var ama mesela diyorlar ki işte gerçek iyi bir modacı olmak isterseniz Fransa'dan geçmeniz gerekir ama bu kadın modası için böyledir. Ama erkek İngiliz terziliği ayrı inanılmaz farklı. Fransa'da da mutlaka vardır ama İngilizlerin terzilik konusundaki, erkek terziliği konusundaki tecrübeleri çok daha üstündür. Yani çünkü oradan çıkmış. Hangi kültürden çıkarsa zaten oranın gelişmişliği daha yoğun.
Peki Fatma Hocam, bu şu son zamanlarda İngilizce kullanılan bir kelime var ya, trendler. Bu eğilimler. Eğilim. Evet. Bunları belirleyen nedir? Yani işte bu yıl şu daha fazla kullanılıyor. Daha ön planda moda galiba bu diye biz düşündürten ya da dergilere baktığımızda gördüğümüz ya da televizyonu açtığımızda ünlülerin üzerinde gördüğümüz kıyafetler. Yani bunu belirleyen ne?
Şimdi trendler tabii ki 1900'ü milat alırsak modanın başlangıç tarihi olarak ilk yıllarda ilk moda tasarımcısı olarak isimlendirilen kişi Charles Frederick Worth. Aslında bir kendisi İngiliz ama Fransa'da şeylerini yapıyor. Bunun yapmış olduğu şey şu. Daha önce moda tasarımcı, yani terzilik diyelim. Yani moda tasarımcılığı diye bir şey yok o zamanlarda. Yani 1900'lü yıllarda ya da 1800'lerin sonlarına doğru ki dönemlerde. Charles Frederick Worth şöyle bir şey yapıyor. Ben diyor bir koleksiyon hazırlayayım. Ben diyor evlere gidip terzi, yani bana diyor kimse sipariş vermesin. Gelip benim modellerimden insanlar alsınlar. Bebeklerin üzerine giysiler yapıyor. Vitrinine koyuyor. Artık terzilik ikinci sınıf bir meslekten çıkıp böyle birinci sınıf mesleğe doğru evrilmeye başlıyor. Çünkü insanlar artık getirip benim işte yakam şöyle olsun, belim böyle olsun, işte kumaşım şu olsun demiyor. Artık oradaki görmüş olduğu ben bundan istiyorum demeye başlıyor. İşte böylelikle Charles Frederick Worth'ü ilk modacı olarak dünya tarihinde bütün tarih kitaplarında da bu şekilde
peki
yazıyor.
Peki Charles'ı etkileyen nedir? Yani
sanırım biraz Charles Frederick Worth biraz böyle kendine buyruk ve böyle kendi sözü geçişmesini isteyen bir kişiliğe sahip. Ben diyor niye diyor insanların dediklerini yapayım, onlar benim dediklerime göre şekillensinler. Yani bakış açısı bu.
Demiş biraz olmuş böyle, galiba.
Evet demiş ve olmuş. Daha sonra oğulları bu tabii World Moda Evi'nin kendisinden sonra yürütmeye çalışmışlar ama inip çıkışları var ama Charles Frederick World'ün şöyle moda alanına getirmiş olduğu şöyle önemli katkıları var. Mesela çok ünlü modacılar var. Paul Poiret, Erte gibi böyle modacılar var. Bunun moda evinde eğitim alıp daha sonra kendileri, özellikle Paul Poiret'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü Paul Poiret korsesiz giysi giymeyi ilk kabul kez etti. Kadınlara sunan kişi. Ha, korsesiz. Yani evet, korsesiz giysi. Yani ve 1900'lerin başında oluşuyor bu. Korsesiz giysi giyer. Ama tabii burada şimdi şöyle bir şey. Şu anda günümüzde ne var? Korseli giysi kadın giyen kadınlar daha modern, daha vamp diye tabir ederiz. Ama o dönemde geleneksel kadınlar ve modern kadınlar olarak geçiyor. Modern kadınlar korsesiz giysi giyen kadınlar. Yani onlara daha değişik bakılıyor. Çünkü bütün kadınlar korseyle biçimlenmiş bir vücudu var. Ama diyor ki Poiret, yani korsesiz de giyebilirsiniz. Niye korse kullanmak zorundasınız ki? Beden, vücudunuz özgür olsun bakış açısıyla. Tabii World Moda Evi'nden çıktıktan sonra kendi moda evini açıyor Paul Poiret ve bu çok önemli tasarımları var. Yani moda alanına katkı sağladı. Tabii ki bu yıllardan sonra 1940'lı yıllara kadar tek tip bir kadın ya da erkek tipi görüyoruz. Yani moda alanında. Yani 1930'larda sinema gelmiş mesela. Sinema biraz çeşitlendirmiş kişilere. Sinemanın gelmesiyle 1930'lu yıllarda Hollywood özellikle trend denilen bir şey ortaya çıkmış aslında. Çünkü orada gördükleri sanatçılar kişilerin bir imajının olduğu, bireysel imajların olduğunu ve bu bireylerin yani oradaki karakterlere göre giyinilebileceğini, tek tip bir giysi olması gerekmiyor yani
bir de
burada.
Çok yaygın bir organ yani, evet. Sinema kanalı.
Sinema evet. Bütün yani dünyanın her yerine gidiyor ve her yerinde oradaki kişilikler.
Hatta Batı kültürünü Doğu kültürüne de taşıyor.
Tabii. Zaten oradan geliyor şey. Yani sinema ile birlikte şimdi sadece basılı yayın organları, mesela dergilerde gördüğü kıyafetleri, o dergilere de mesela ulaşmak çok zor orada, ama sinemayı herkes seyrediyor. Bir şekilde oraya gidip o oradaki heyecanı duymak istiyor ve sinema 1930'lu yıllarda bireysel imajların ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte mesela işte Greta Garbo, Can Rita Hayworth gibi sanatçılar, Glen Campbell gibi sanatçılar o dönem beğenilen. Oradaki tasarımcılar, hatta bazı tasarımcılar kişiye göre tasarım değil, şeydeki karaktere göre, sinemadaki, filmdeki karaktere göre karakteri giydiren tasarımlar oluşturmaya başlıyorlar. Tabii trendler burada ortaya sinema ile birlikte ortaya çıkmaya başlıyor, ama bu trendleri kim yönetecek? Yani bunun bir bulgusunun olması gerekiyor. 1900 bunun 1960'lı yıllara kadar devam ediyor, böyle bir sendeliyor yani. İşte herkes kendisi bir şeyi seçiyor, ama yani yine de tek tiplilik devam ediyor. Ama 2. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya Savaşı kadının imajının değişmesindeki en önemli etken. Neden? Çünkü kadın Avrupa'da yaşanıyor 2. Evet. Dünya Savaşı. Evet. Yani Avrupa'nın içerisinde olduğu için bütün Avrupa'daki erkekler savaşa gidiyor mecburen. Yani Almanya, Fransa, yani İngiltere katılmıyor sadece, o ada ülkesi olduğu için. Polonya işte gibi ülkelerde bütün erkekler gidiyor. Kadın çalışmak zorunda kalıyor. Kadın o güne kadar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çalışmaya başlıyor, ama çok yoğun değil. Avrupa'da da çok benimsenmiyor, ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra evine bakmak için kadın çalışıyor, ama şimdi kadının evine gidip çalışabilmesi için bu işte korseli giysileri giymesi ya da işte kafasına kocaman bir şapka takması, işte hiç rahat edemeyeceği zor bir ceket, böyle vücudunun bütün hatlarını belli eden bir ceket giyip hareket etmesi çok zor.
O zaman akım değişiyor mu?
Akım değişiyor ve şapkayı mesela. Şapka çok önemli bir aksesuar.
Daha kullanışlı bir hale mi geliyor?
Hayır, tamamen çıkartıyor şapkayı.
Tamamen şapkası.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok rahat giysiler. Tabii modacılar bu arada bir sürü çalışma yapıyorlar. Yani hani o şeylere giremedim vaktimiz çok şey yapmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllardan itibaren moda trendlerinin bir merkezden yönetilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Nelly Roddy isimli bir kadın diyor ki, niye diyor ben diyor modacılar diyor tek tek her modacı ayrı ayrı trend araştırmasına giriyor. Çünkü trendlerin araştırılması demek insanlar ne istiyor? Hı-hı. Ben insanlara ne sunabilirim? Yani hı-hı, ne istediğini hı-hı, önce araştırması öğrenmem ama bu zor ki. Bir şey. Yani o araştırmayı yapmak çok zor bir şey. Hı-hı. Neil Roddy bir şirket kuruyor ve bu şirket içerisinde 1960 yıllarda, tam 60 sanırım tarihi, bir şirket kuruyor ve diyor ki ben araştırmanızı ben yapayım, size ben satayım bunları, yani yapmış olduğum araştırmaları. Hı. Ve bu şekilde bir trend şeyi çıkıyor. Trendlerin aslında ilk çıkan şeyi renktir. Yani mesela şu anda 5 yıl sonraki rengimizin, hangi rengin kullanılacağı moda olarak bilinen şeysi bellidir aslında. O trendleri belirlerler. Çünkü çok önceden araştırmalar yapıyorlar. Aa. İleriye dönük. Ve bu araştırmaları yaparken de sadece Fransa'da yapmıyor araştırmayı. Dünyanın her yerinde onların şeyleri var. Araştırmacıları var. Bu araştırmacılar çok yüksek seviyede çalışan bir yöneticiyle, bir CEO'yla sokakta dilenen bir insan bile onların araştırmacısı oluyor. Yani ne gözlüyor, ne ister, hangi rengi görmek ister, ama nasıl bir ayakkabıyla gezmek
veriyor Fatma Hocam.
İşte bunların araştırmalarını hep önceden yapıyorlar. Hı-hı. Sıraya koyuyorlar yani bunları. Hı-hı. Ki çünkü renk neden önemli? Kumaşların renkleri, ayakkabıların renkleri, derileri. Ona göre yapılacak. Ona göre önceden yapılıyor. Bu devasa bir ekonomi devi aslında. Evet, moda evet. sektörü. Evet. Yani ben bazı araştırmalar okumuştum. Bu araştırmalarda diyor ki silah sektöründen sonraki en büyük devasa bir şey ekonomi. Yani inanılmaz. Mesela bazı yıllarda Fransa ile ilgili bazı olaylar çıkmıştı. Mesela parfümlerine bir insanlar almama yönünde bir eyleme girmişler. Hemen çalışmalara başladılar. Mesela Fransa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da böyle bir şey yapıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında bizim ülkemizde de olduğu gibi, yani Osmanlı'da da olduğu gibi Fransa'da da Yahudiler terzilik mesleğinde çalışıyor. Hı-hı. Kumaş tüccarları, aksesuar tüccarları, terziler hep Yahudiler genellikle. Evet. Bunun ticaretini yapıyorlar çünkü. Hem gemi hı-hı. ticareti yapıyorlar, hem kendi ülkelerinde ürettiklerini satıyorlar başka ülkelere, ya da işte Afrika'dan, Asya'dan kumaşlar getirip bunları tüketilmesine, bunlar bu ticaret yapıyorlar ve hı-hı. çok önemli bir sektör. Evet. Tabii ki bu sektör içerisinde bunu yapınca tabii 2. Dünya Savaşı'da tabii Yahudiler üzerinde bir bazı şeyler oluşunca ya İngiltere'ye gidiyor ya hı-hı. Amerika'ya gidiyor bu şeyler. Fransa Fransa'da terzilik ve bunları satan malzemeleri oluşturacak ya da modacılar kalmıyor. Yani 5 yıl gibi bir süre, bu süre içerisinde hmm. bir şekilde bu sektör biraz sekteye uğruyor. Hmm. Fransızlar daha şey biter bitmez,
savaş
biter bitmez ama tabii para yok. Ne yapacaklar? Hmm. Diyorlar ki Dior, Balenciaga, Jacques Vet gibi böyle çok ünlü tasarımcıları, Givenchy gibi hı-hı. tasarımcıları topluyor. Hı-hı. Diyor ki moda Fransa'dan çıkmıştır. Yeniden Fransa'nın elinde olacaktır. Lütfen hı-hı. bize projeler üretin diyorlar. Ve bu tasarımcılar 50 santimlik tel bedenler üzerine çok güzel giysiler yapıyorlar. İnternet ortamında aslında bunun oyunların şeylerine girerseniz bunları bulunabiliyor yani görülebiliyor. Çok ama giysileri görmeniz gerekir. Yani küçücük küçücük ayakkabılar yapılmış, küçücük aksesuarlar yapılmış. O kadar böyle gerçek ki o giysiler.
Model oluşturacak.
Sebebi de şu küçük mankenlere yapılmasının. Hem defile yapmak biliyorsunuz çok zor. Her yere o büyük mankenleri taşımak da çok zor. Bütün ülkelere bunu taşıyorlar çünkü. Ülkelerde sergiler düzenliyorlar. Konseptli sergiler. Tel bedenler böyle. Tel bedenler üzerinde gerçeğe çok uygun, çok yakın bir de malzeme bulmak çok zor o yıllarda. Yani yün kumaş, ipek kumaş. Zaten sentetik kumaş çok dokunmuyor. Bulmak çok zor. O yüzden de hani hem malzemeden tasarruf hem de işte taşınma şeyi olsun. Sergiyle daha çok kitlelere ulaşabilelim diye dünyanın birçok yerinde sergiler düzenliyorlar ve modayı tekrar Fransa'ya doğru taşıma eylemine giriyor. Tabii bu o dönemdeki şeylerde Dior mesela o dönemden sonra ortaya çıkmıştır. Yani Dior modeli şu anda dünya peki, devi arasında olan gibi.
O zaman bir soru soracağım hocam. Acaba modacı ve sanat arasında bir bağ var mıdır?
Modayı zaten sanatsız asla düşünemeyiz. Çünkü sanat kültürün bir alt yapısıdır. Tabii ki moda sanat mıdır? Zaten bu soru şöyle. Moda sanat mıdır, değil midir? Yüzyıllarca hep konuşulmuş, bu konuda hep yazılar yazılmış, kitaplar yazılmış. Hani ikisini birlikte düşünelim ama evet, şöyle bir şey, bir ayrım yapmak gerekiyor. Moda tasarım üzerine kurgulanmış bir olgu.
Tasarım çünkü, bir sanat
çünkü,
değil midir zaten?
Evet, sanattır. Yani bir açıdan tabii, baktığımız zaman. Ama sanat izlemek için yapılır. Ama tasarım kullanmak için yapılır. İkisinin arasındaki fark, anladım, önemli fark bu.
Tamam.
Bir de moda, modanın tanımını yaparsak aslında bireyin diyoruz ki bireyin başka bir bireye göre üstünlüğünü oluşturacak bir serüven aslında. Yani ben ondan daha güzelim, ben ondan daha iyiyim, ben daha iyisini ve kalitelisini giymeyeyim, ben daha marka giymeliyim. İşte böyle bir şey var modanın içerisinde. Ama sanatta böyle bir kaygı yok. Çünkü sanatçı eserini yapar, kendi düşüncesi, kendi fikridir. Başkalarının fikri onu hiç ilgilendirmez. Duvarını asar, isteyen gelir beğenir, isteyen gelmez beğenmez. Mesela öyle bir sanatçılar var ki işte ilk yapıldığı yıllarda o eser işte ne bileyim bodrumların diplerinde kalmış ama daha sonra işte milyonlarca lira değer etmiş ürünler var ama moda tasarım için böyle bir şey yok. Modanın tükenmesi gerekiyor çünkü. Tükenecek ki yenisi gelsin.
Yenisi gelsin, evet.
Sürekli kaçan ve kovalayan ilişkisi var modada. Evet. Ama maalesef işte ikisinin arasındaki şey ama moda sanattan beslenmek zorundadır. Modayı sanat haline dönüştüren tasarımcılar var mıdır? Evet vardır.
Evet, vardır.
Bunlara biz sanatçılar diyoruz.
Evet.
Modanın müzelere girdiği andan yani eserler müzeye girdiği andan itibaren sanattır, evet yani, sanattır. Mesela Yves Saint Laurent gibi, Dior gibi, Issey Miyake gibi, Japon modacı Issey Miyake, Yamamoto gibi mesela bizim bizden örnek verilmek gerekirse DJ Kayek mesela. Şu anda mesela İstanbul koleksiyonları var. Mesela Metropol Tam Müzesi'nde sergileniyor eserleri. Daimi sergileniyor. Evet. Yani bizim tabii ki bizden de çok önemli modacılarımız var.
Sanatçılar.
Evet, bunlar sanatçı.
Ürünleri de sanat eseridir.
Ama ürünlerini oluştururken neyi düşünüyorlar? İşlevselliği, kullanılabilirliği, üretilebilirliği düşünüyorlar. Yani sanatta böyle bir şey yok. İşlevsellik yok, üretilebilir, yeniden üretilebilirlik gibi bir kaygı yok. Ya da işlevsellik diye bir şey söz konusu değil. O sergilenmek amaçlı şeyde moda tasarımda nedir? Kullanmak amaçlı yapılıyor. İkisinin arasındaki fark bu.
Peki, çok çok net oldu gerçekten. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi biz yavaş yavaş tuhafiye dükkanına doğru gidelim istiyoruz. Tolga Kökten, bizi yollar mısın tuhafiye dükkanına? Hemen kapıyı açıversin Berna Kutlu Ata. Tuhafiye dükkanı. Konuklarımızın arasında şöyle bir mola olsun diye müzik koyuyoruz ama yok. Bugün bence müziksiz de olur çünkü Fatma Hocam öyle müzik gibi konuştu ki bize. Ve şimdi yine sesini çok sevdiğimiz Elif Berna Kutlata'ya kulak vereceğiz. O yüzden bu ihtiyacımızı giderdik diyebiliriz. Evet, moda sadece giyim kuşamla mı ilgili acaba diye soracağız. Biz acaba her şeyin bir modası var mı? İşte yaşam biçimi olabilir bu, mobilya olabilir, yeme içme, gidilen mekanlar, adetlerimiz, hatta eğitim alanında bile modalar, hem de tuhaf modalar ortaya çıkabiliyor ve çok da eskiden beri devam ediyor. Bakalım neler varmış diye kulak vereceğiz biz Elif Berna Kutlata'ya.
Merhabalar.
Merhaba.
Evet, evet. Yani hocamızı dinlerken zaten hakikaten bilginiz çok yüksek. Hayranlıkla dinledik.
Değil mi? Evet.
Gerçekten de. Ben de bölümü hazırlamaya çalışırken aslında biraz bakmıştım. Hatırladıklarım oldu. Aa, şimdi bu diye. Tabii ben daha çok davranış modasından ve biraz da eşyalardan bahsetmek isterim. Gündelik hayat açısından bakıyoruz ister istemez tuhafiyede. Gündelik hayat, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik tabanlı bir iş ve bir konu ve dolayısıyla da bu gündelik hayatı anlayabilmek için özel yöntemlere ve yollara başvurmak gerekiyor. Bunlar da biraz detaylarda gizli. Davranış modası deyince ilk önce sosyal hayata bakmak gerekiyor özellikle.
Evet.
Modernleşme öncesi bizde sosyal hayat kadınlar ve erkeklerde farklı. Kadınlarda daha çok mahalle arasında bir gezme söz konusu. Hı-hı. Şehrin pazarına, işte çarşı yerine inemiyorlar çünkü. Ve işte hamamlar ya da kadın pazarları, o da İstanbul'da çok yokmuş. Araştırınca onu gördüm ve çok şaşırdım.
Sadece çok, kadınların gidip alışveriş yaptığı
ve kadınların
pazarlar,
kadınların ürünlerini sattıkları kendi pazarlar. Bursa'da başlatılmış bizde ilk ve sonra da küçük şehirlerde ve İzmir dolaylarında artmış. Fakat İstanbul'da kadın pazarına izin verilmemiş uzunca bir süre.
Enteresan.
Hem kadınların üretimlerini satmalarına hem de gidip rahatlıkla kadınlar arası bir alışverişin oluşmasına çok meydan bulamamış İstanbul. Erkeklerde de camiler, kıraathaneler ve meyhaneler olarak geçiyor. Dolayısıyla da davranış modasına baktığınız zaman bu mekanlardan hareketle bir şeyler görmek gerekiyor. Yine o dönemin hani hocamızın konusundan atıfla elbiselerine konulduğu yerlere de şöyle bir bakınca, geçmişte sandıklar var. Kıyafetler bohçalanıyor, sandıklanıyor. Çünkü bu bahsettiğimiz mahalle gezmeleri de dahil olmak üzere hep bir üzerlik var, bir ferace var üzerde kadınlarda. Kıyafetler içeride. İçeriye yönelik giyimler, kuşamlar olduğu için ve dönemin koşulları öyle olduğu için sandıklar var.
Evet.
Modasına baktığınız zaman, doğru tırnak içinde kullanıyorum affınıza sığınarak, giderek gardıroplara evriliyoruz ve artık giyinme odalarından bahsedebiliyoruz. Sosyal hayat bizi, sosyal davranışlar bizi bu tarafa doğru yönlendirmiş. Aynı sofra, masa ve dışarıda yemek yeme kültürünün olduğu gibi.
Ama eminim Elif Berna Kutlu'da o dönemde sandığın da bir modası vardı. Sonra
işçilik,
o gardırop, ceviz gardıroplar, o bohçaların değil mi? İpek bohçalar, üzerindeki işlemeler. Yani onların bile ayrı bir modası vardı.
Hiç şüphesiz, biraz önce hocamızın dediği gibi belki yerel bir takım üretimler ve yerel ihtiyaçlara cevap verirken yerel kaynaklar da kullanılarak farklılıklar oluşturuluyordu.
Doğru.
Şu anda biz biraz daha standart, konfeksiyonun getirdiği yaklaşımı da benimsemiş olmanın getirdiği bir belli yakınlıkları görüyoruz birbirimizde. Ve aynı üretim kaynaklarını birleştirmekten doğan benzer malzemeleri de kullanıyoruz büyük ihtimalle. Şu anda o yerel kaynaklara, biraz önce bahsettiğimiz o bohçalara ulaşmak, o yerel kaynaklardan üretilmiş kumaşlara ulaşmak çok büyük lüks.
Evet.
Yani bugün onlar birer hazine değerindeler.
Doğru.
Bulunması çok zor. O zamanlar için ah keşke şöyle olsa denilecek şeyler bugünün sıradanları. Muhtemelen kırışmayacak kumaşlar gibi.
Evet.
Ya da yıkandığında çok kolay kuruyacak kimi ürünler gibi.
Evet.
Bizim hayatımız evriliyor.
Ben son bohçayı kızlarımın doğumuna gitmeden hazırladığımı hatırlıyorum. Yani böyle pamuklu bir işlemeli, çok eski anneannemden kalan bir bohça. Onun içerisinde işte ilk kıyafetlerini orada biriktirmeye başlayıp işte çapraz böyle hani muska böreği gibi kapatılır ya. Güzelce çengelli iğnelenir. O zaman da hatırlıyorum. Sonra tamamen öyle bir şey çıktı hayatımızdan zaten.
Aslında söylediğiniz çok güzel bir şey. Çünkü bunlar hayatın, işte davranış modasından bahsederken, hayatın önemli kırılma ve açılma alanları. Kızlarınız için hazırlamışsınız.
Evet.
Çünkü bir orada belki fark ediyoruz, belki fark etmiyoruz ama gelenek bizim üzerimizden işlemeye devam ediyor.
Evet, evet.
Yani onu bir çantaya koymak da mümkündü. Bir kutuya koymak da mümkündü büyük ihtimalle.
Doğru.
Ama siz işte anneannenizden kalma bir bohçaya sararak aslında o geleneğin devamını getirmiş
oluyorsunuz. Muhtemelen onlara da hani böyle bir şey olacak olsa onlar için de bunu yaparım diye düşünüyorum. Hani daha modernleştik, her türlü imkanımız var diye düşünmeyip
tabii.
Aynı yöntemi izleyeceğimi düşünüyorum yani yıllar sonra da.
Evet. biraz önce hocamızın bahsettiği o evrensel düzeydeki 1930'lar, 40'lar, 50'ler bizim ülkemizde de şöyle değişmiş aslında. 1930'lar bir uygarlık inşası Cumhuriyet'in. Dolayısıyla belli bir uygar duruş edinilmeye çalışılıyor herkes tarafından. İşte erkeklerin kıyafetleri, şapkaları, kadınların öyle.
Zaten şahane bir lider var.
Evet.
Ulu Önder Atatürk yani giyim konusunda ne kadar hassas.
Denizcilikte bir terim var. Kerteriz noktası diyorlar. Hani şu rotayı belirlerken. Tabii. Aslında bu tür uygarlık getiren liderler toplumun kerteriz noktaları oluyor. Siz öyle bir lidere, öyle bir öndere baktığınızda şöyle olamıyorsunuz. İster istemez ondan bir şeyleri almak, edinmek gerekiyor.
Yanındaki kadınlar da öyle. Değil mi? Yani öyle, beraber tabii. Hem eşi olsun, hem arkadaşları olsun, beraber toplantılara katıldıkları kadınların modern, çağdaş görüntüleri Türk toplumundaki modayı da belirlemiştir.
Evet. Ve 1930'larda nasıl ikram edilmeli? Hı-hı. Sofranın neresinde ne olmalı? İşte ikramlık yiyecekleriniz varsa nasıl tabaklara
kullanılmalı? Yemekte hangi programlık oldu?
Çatalla kullanılmalı? Bütün bunların ayrıntılı verildiği ve bir kültür yerleştirme programı gibi diyebileceğimiz bir takım yönergelerle veriliyor. Hı-hı, hı-hı. Ve 50'lerde işte bu iş biraz köy, kent, kasaba kültürünün bütünleşmesinden doğarak değişiyor. 40'larda, 50'lerde hareket tarzı var, hareket modası var. Hı-hı. O da şu, nasıl davranacaksınız? Sosyal hayatın bazı hareket gereklilikleri var. Bunlar kıyafetlerle çok ilgili. Çünkü giydiğiniz kıyafete göre bazı şeyleri yapıp bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Örneğin 30'larda, 40'larda çok araba yok doğal olarak. Atlı arabalar var. Kıyafetinizin o arabalara biniş inişte dikkatli olmanız gereken özellikleri var. Sonra 50'lerde arabalar geldiğinde o arabalara binmekle, inmekle, özellikle kadınların kıyafetlerinden
yola çıkarak daha dar söylüyoruz. Eteklere dönmüş olabiliriz örneğin.
Tabii. Etekler zaten giderek kısalmış. Kadınların iş hayatında bulunmasıyla birlikte eteklerin kısaldığını okumuştum bir kaynakta.
1960'lı yıllarda İngiltere'de Mary Quant isimli bir tasarımcının ortaya çıkartmış olduğu bir giysi. Yani hatta rivayete göre, yani rivayet diyeyim. Çünkü bazı moda kitaplarında yazıyor. Yanlışlıkla eteği kesiyor. Yani bir eteği, o sonra bir şeyine işte denemek amaçlı giydiriyor. İşte ama niye olmasın gibi ortaya çıkıyor. 1960'tır yani şeyse.
Kısa eteğe geçmiş.
Kısa etek. Tabii Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde. Evet. Çok kısa sürede Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Hatta benim küçüklüğümde böyle işte çevremizde ben küçük bir yer Kütahya'da yaşıyordum şeyde. Çocukluğumda mesela. Başı örtülü şeylerimiz, çevremizdeki birçok insanın kısacık var. Eteklerle gezdiğini biliyorum. Yani
kısa.
Evet evet. Bir zamanlar çok modaydı. Ülkemizde çok yaygındı. 70'lerde falan.
Evet.
Doğru.
Zaten 50'lerdeki bu ilk giriş özellikle de eğlence mekanlarının çeşitlenmesiyle birlikte 70'lere, 60'lara, 70'lere doğru sosyal bir çeşitlilik de getiriyor. Gazinolar, bahçeler, çay bahçeleri ya da işte farklı bahçeler, müzikli bahçeler oluşturuluyor. Eğlence parkları, luna parklar 50'lerden sonra çok artıyor. Ve tabii biraz önce bahsettiği üzere hocamızın sinemalar. 60'lar, 70'lerde sinema gündelik hayata neredeyse nüfuz ediyor Türkiye'de. Ve hareket tarzını da belirliyor. Özellikle konuşmayı, sosyal ilişkileri, hatta isim vermeyi bile çok etkilemiş. Sinemalardan yola çıkarak, izlenen filmlerden yola çıkılarak isimler verilmiş. Ve yine dönemin magazin dergilerinde sinema yıldızlarının hayatlarına ilişkin özel sayfalar oluşturulmuş. Örneğin Hülya Koçyiğit'in evinin nasıl olduğuyla ilgili, Türkan Şoray'ın yazlığının nasıl olduğuyla ilgili, Filiz Akın yurt dışına seyahate gitmiş, valizlerinin nasıl olduğuyla ilgili ya da işte kıyafetleriyle ilgili. Dönemin dergilerinde şöyle bir özellik var. Çoğu zaman teknoloji öyle ona yettiği için siyah beyaz basılıyor dergiler. Magazin dergileri renkli basılan önemli dergilerden kapakları mutlaka renkli. İç sayfalarda da özellikle dönemin en ünlüleri, örneğin Zeki Müren, kıyafetleri ya da bir yemeğe gitmiş, o yemekteki kimi durumlarla ilgili fotoğraflanıp haber haline getirildiğinde derginin renkli sayfalarını onlar oluşturuyorlar.
Çok güzel.
Dönemin en ünlüleri
renkli sayfalarda.
Renkli sayfalarda. O renkli sayfalar hala renkli sayfalar. Artık her şey renkli olmasına rağmen. Evet. Renkli sayfalar ve ne giydiler, ne yaptılar, nerede kimlerle oturdular, hangi mekanlara gittiler. Bugün de popüler kişiliklerin yurt dışı tatilleri çok önemli olabilir zaman zaman magazin haberlerinde yer alabilir. Ama o zaman için ulaşım bu kadar kolaylıklı olmadığı için yurt dışına tatilleri mutlaka haber yapılıyor. Böylelikle Türkiye'de de bir seyahat vizyonu oluşturuluyor. Halkın böyle bir şeyden haberdar olması ve buna yönelmesiyle ilgili. Her ne kadar gidilemese de sıklıkla ve belli bir kesimin sürekli olarak magazin dergilerinde yurt dışı fotoğraflı tatil haberlerine talep gösterdiği. Çünkü mektup yazıyorlar. Mektuplarını da görmek mümkün o dergilerde. Böylelikle haberdar oluyorlar. Sinema bu anlamda çok etkiliyor. 50'lerden 70'lere doğru gittiğimizde biraz önce söylediğimiz gibi kıyafetler kısalıyor. Evet, kadın kıyafetlerinde bir takım özellikler geliyor. Fakat 80'lere doğru iş hayatı çok önde. Çünkü 70'lerdeki o 60'ların sonu 70'lerdeki özgürlük hareketleri, kadınların daha fazla eğitim alabilmeleri 80'lerde kadınların yönetici olarak daha fazla görülmesini sağlamış. Ve 80'lerde eril kıyafetler kadınlarda görülmüş.
Mesela neler?
Vatkalar, pantolon, ceket, vatkalar, hiç şüphesiz kravatlar, ince kravatlar. Fakat o dönemdeki tuhaf özelliklerden biri de bu 80'ler modasının daha sonra çok da anılmak istenmemesi. Yanılıyor muyum
evet,
hocam?
Evet, doğru.
Yani böyle bir özgürlük ve arkasından kimsenin hatırlamak istemediği bir dönem oluşuyor.
Modacıların en korkunç moda olarak adlandırdığı bir dönem olarak. Evet. Ha. Çünkü vücudu ciddi oranda manipüle etmiş yani o dönemde. Evet. Çok geniş vatkalar, işte şey erkeksi kadın vücutlarının oluşması. İşte şeyler çok abartılı fırfırlar, volanlar, büzgüler, abartılı kollar. Yani bu dönemde en böyle işte hiç o döneme dönmek istemeyen pek çok modacı var. Yani evet, evet. Bunu resmen ilan etmişler yani hani 80'leri. Ama geçen senelerde bununla ilgili bir dönüş oldu bir ara. Yani
biraz
kollarda
da geri çıktık sanıyorum.
Ama çok çabuk evet çok çabuk bir şekilde modacıların bubble up dedikleri birdenbire gidip söndüğü bir dönem evet, oldu. Evet. Kabul görmedi yani.
Ve 80'lerde gençliğini yaşamış biri olarak ben evet. O dönemki fotoğraflarımı saklamak isterim yani. Hani Mercedes'e renkli kazakları, şalvar, kot pantolonların içine koyup kendimiz güzel hissettiğimiz tuhaf zamanlardı. Dolayısıyla o tuhaflığı orada bırakmayı çok şükür başarabildik demek istiyorum. Evet. Tabii bütün bu süreç işte ve iş dışındaki tavırları da etkilemiş.
Davranış.
Evet ve davranışlar daha önceleri çok önceleri yani Osmanlı kültüründe dine dayalı bütün mahalleler dine dayalı yapılandırılmış aynı dine mensup insanların aynı mahallede olması gibi modernizasyonla birlikte hayatın içerisinde bunlar karışmışlar daha iş bazlı olmaya başlamış ister istemez bugün artık biz komşularımızı kısmen tanıyabiliyoruz kısmen tanıyamıyoruz kadının iş hayatında yönetici figür olarak yer almasıyla birlikte daha net bir biçimde mekanik hareketlerin önemi ortaya çıkmış. Efendim mekanik hareketler nedir? Elimiz, kolumuz, ayağımız, bacağımız, oturuş şeklimiz, bir ortama girdiğimizde nasıl girdiğimiz, çıkarken nasıl çıktığımız. Şimdi daha önceki dönemlerde özellikle...
Bunun da modası var yani.
Var. Özellikle 50'li yıllarda örneğin bacak bacak üstüne atmak, erkeklere has bir davranış, kadınlara has bir davranış değil. Kadınların bacak bacak üstüne atması çok hoş karşılanmıyor. Zaten o dönemin fotoğraflarına baktığınızda, örneğin edebiyatçılarına, o dönemin bir araya gelinmiş herhangi bir özgün fotoğrafına
dizleri
baktığınızda...
Dizleri bitişik oturur.
Hanımlar dizler bitişik, ayaklardan biri bir diğerine geçirilmiş ama asla bacak bacak üstüne atılmış değil. Dolayısıyla davranışlarda da kadınların yönetici olmasıyla birlikte sadece modada değil hareketlerde de bir eşitlik olduğunu görebiliyoruz. Hı-hı. Bugün bacak bacak üstüne atmanın bir cinsiyeti yok. Hatta erkeklerde çok gördüğünüz bir tavır değildir. Daha çok kadınlara has kabul edilir ama.
Erkeklerin daha kaba bir bacak bacak atışları var.
Evet ama.
Yani gösteremeyeceğim şu anda. Yani, ya o da çok hoşlanmadığı bir şekildir o da benim yani.
Fakat bir dönem kadınlarda hoş karşılanmayan bir şeyin 50'lerde kadınlarda hoş karşılanmayan bacak bacak üstüne atma hareketini aşağı yukarı işte 50-60 yıl içerisinde kadınlara has bir davranış olarak görüp erkekler tarafından tam tersine artık istenmeyen bir davranış olarak algılanması tuhaf ve tuhafiyemize yakışan bir son başlıktır diye düşünüyorum.
Evet ama bu tuhafiye yakışacak bence moda ile ilgili geçmişte davranış olsun, mekanlar olsun. Sanırım biz burada biraz daha böyle bir dolanacağız bu konularda.
Olur olur tabii.
Çünkü
ki,
bayağı
tabii
bir şey var konuşmadığımız
yani,
öyle hissediyorum.
Yani korse üzerine konuşmayı çok arzu ederim.
Evet.
Çünkü korselerin materyallerinden başlayıp tamam. Çok erken yaşlarda kullanılmasıyla ilgili tamam. Çok başlığımız var.
O hocamla zaman yine Fatma hocamla yine bir koordinasyon kuralım o konuda tamam. Çok teşekkür ederiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Koç.
Ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam ve aynı zamanda da araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlata bizimle birlikteydi bugünkü tuhafiye ziyaretimizde. Sevgili dinleyenler, yarın sağlık ocağına uğrayacağız ama siz sağlığınıza dikkat edin olmaz mı? Didem Günür ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, elimi tuttunuz ve tuhafiye kadar benimle geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.